İbraniler 10. bölüm 37. ayette. Artık gelecek olan pek yakında gelecek ve gecikmeyecekler. Eğer Rab gecikirse bir dahaki sefere görüşürüz sözünü çok duydum. Bunu söyleyenler için bir haberim var. Rab gecikmeyecek. Bazı insanlar Rab'bin gelişini erteliyormuş, gecikiyormuş gibi davranmaktadır. Rab gecikmeyecektir. Gelmeyi takvimine yazmıştır. Bazıları ne zaman gelecek diye sorar. Rab bana takvimini göstermedi, bunu bilmiyorum. Bazı insanların Rabbin takvimini görmüş gibi konuştuklarını duyuyorum ama bence onlar insanların takvimlerine bakmaktadırlar. Çünkü kimse Tanrı'nın takvimini görmüş değildir. Ancak Mesih'in kararlaştırılan günde geleceğinden emin olabiliriz. Bu onun dünyaya ilk gelişi kadar kesin bir şeydir. İbraniler 10. bölüm 34. ayetti. Doğru adamım imanla yaşayacaktır ama geri çekilirse ondan hoşnut olmayacağım der. Bu Habakuk 2. bölüm 3 ve 4. ayetlerden aktarılan bir ayettir. Ayrıca bu ayet Romalılar ve Galatyalılarda da referans edilmiştir. Önemli bir ayettir. Bu ayeti aktaran her mektup onu farklı bir biçimde vurgular. Romalılarda vurgu imanla aklanan insan yaşayacaktır şeklindedir. Tanrı'nın günahlıyı nasıl akladığını bu göstermektedir. Burada İbranilere mektupta ise vurgu doğru adamın imanla yaşayacağı şeklindedir. Diri Tanrı'dan söz eden birkaç ayet geçmiştir ve bu mektup diri bir aracıdan söz eder. Bu kişi çarmıhta bizim için ölen ve ölümden dirilen kişidir. Vurgu onun dirilişinde ve Tanrı'nın sağ yanındaki diri Mesih oluşundadır. Bu yüzden ona ait olan bizlerin diri bir Tanrısı ve Tanrı'nın sağ yanında diri bir Mesih'i bulunmaktadır ve bizler imanla yaşayacağız. Daha önce söylediğim gibi imanımız karanlıkta yapılan bir atlama değildir. Tanrı sözünü temel alır. Doğru adam imanla yaşayacaktır. Galatyalılara mektupta Paulus imanı vurgular. İmanla aklanan insan yaşayacaktır der. Eğer geri çekilirse ondan hoşnut olmayacağım. Geri çekilirse yelkenleri suya indirirse anlamındadır. İbraniler 10. bölüm 39. ayette bizler geri çekilip mahvolanlardan değiliz. İman edip canlarının kurtuluşuna kavuşanlardanız der. İbranilerin yazarı onları geri çekilmiş kabul etmez. Ama böyle bir şey yapmaları tehlikesinden söz eder ve onlara uyarıda bulunur. Geri çekilmek, yelkenleri suya indirmek anlamına geldiğinden inanlı, yelkeni açması gereken bir denizci gibidir. Yazarın bu insanlara söylediği de budur. Yolumuza devam edelim. Söylemek istediği şey, inanlının moral bozukluğu, zulümler, zorluklar, sıkıntılardan ötürü yelkeninin bir kısmını katlayıp bağlayarak rüzgara açık bölümünü küçülterek karaya oturabileceği tehlikesidir. Ama diri bir kurtarıcımız olduğundan yolumuza devam edelim der. Yelkenlerimizi açalım, Tanrımız için denizlere açılalım. Fransız protestanların öyküsünü hatırlarsınız. Zulüm görmüşler ve ele verilmişlerdi. Fransa onları yok ettiğinde Fransa'daki en iyi erkekleri ve en iyi kadınları da yok etmişti. Fransız protestanlar kesinlikle öleceklerini bile bile savaşa giderken ilkeleri Tanrı bizden yana ise kim bize karşı olabilirdi? Fransız ulusu bir daha hiçbir zaman bu insanları yok etmeden önce olduğu ulus gibi olamadı. Biz günümüz inanlarının da bir ilkeye ve bir kurala ihtiyacımız var. Aramızda çok fazla şikayet ve eleştiri var. Aramızda bir sürü istekleri olmayınca şikayet etmeye başlayan bebekler ve gazları çıkartılması gereken minik bebekler var. Mesih inanlısı dostum, bu harikulade mektubun arkasındaki düşünce yolumuza devam edelim düşüncesidir. Bu yüzden Tanrı için yolumuza devam edelim. İbraniler mektubu 11, 12 ve 13. bölümler İbraniler mektubun ikinci ana bölümünü oluştururlar. Bu noktaya kadar mektup çoğunlukla doktrinsel konuları ele aldı ama şimdi pek çok pratik konuyla karşılaşacağız. Adına sık sık iman bölümü denilen bölümle başlıyoruz ve bu çok ilginçtir. Çünkü çoğu kişi imanın fazla pratik bir şey olduğunu düşünmemektedir. Ama öyle olduğunu göreceğiz. Bu bölüme iman açısından bakmak isterim. İmanın Aden bahçesinin kapısında şu ana kadar bütün çağlardaki erkekler ve kadınlar için her durumda neler yapmış olduğuna bakacağız. Bu bölüm sizler ve benim için bunu gösterir ve bu insanlar bizi imanla yaşamaya teşvik eden tanıklardır. Mesih inanlı hayatını bir dizi kural haline getirmek mümkündür. Birçok insanın dağdaki vaaz ya da 10 emirin altına girmekten hoşlanmasının nedeni insanların kurallardan hoşlanmasıdır. Kurallara uymak çok basit ve kolay gibi gelebilir. Arabayla yeni bir yere giderken her zaman birisine oraya nasıl gidileceğini sorarım. Genellikle yol tariflerini yazarlar. Buradan sola sap, birkaç blok git, sonra sağa sap gibi. Böyle olmasını seviyorum çünkü bu şekilde yolu bulmak kolaydır. Birçok insan için hayat böyle. Bir sürü düzenli kuralı izlemek isterler ama bu bölümde tamamıyla başka bir yoldan giden insanları görüyoruz. İmanla yaşadılar ve Tanrı bizim de bugün böyle yaşamamızı istiyor. Ayrıca bu bölümde inançsızlığın bir insanın işleyebileceği en kötü günah olduğunu da görüyoruz. Tanrı inançsızlık konumu hariç her günaha çare bulmaktadır. Bunun anlamı bağışlanamayan bir günah olduğu değildir. Bugün yapabileceğiniz hiçbir etkinlik yoktur ki Tanrı onu yarın bağışlamasın. Ama bir inançsızlık konumunda devam ederseniz Tanrı'nın buna vereceği yanıt böyle olmayacaktır. Şimdi imanın tanımına bakalım. Bu bölümdeki ilk cümle kutsal kitabın iman tanımıdır. İbraniler 11. bölüm 1. ayet. İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Bugün insanların Tanrı'ya yaklaşabilecekleri iki yol bulunur. Bunlardan ilki ona iyi işler aracılığıyla ulaşmaya çalışmaktır. Evet, yaptığınız işlerle kusursuzluğu sunabilirseniz Tanrı sizi kabul eder. Ama şimdiye kadar bunu kimse başaramamıştır. Adem yapamadı ve o zamandan beri de kimse yapmadı. İbrahim yapamadı, Davut yapamadı ve Daniel de yapamadı. Hiçbiri kusursuz olarak bunu başaramadı. Bu yüzden bu Tanrı'ya yaklaşabilmenin tatmin edici bir yolu değildir ama birçok insan bu boş yolda topallaya topallaya gitmeye çalışır. Tanrı'ya yaklaşabilmenin ikinci yolu ona imanla yaklaşmaktır. Tanrı'ya imanla yaklaşabiliriz. Birçok insan imanı da çok tatmin edici bir yol olarak görmemektedir. İmanı tanımlaması istenilen küçük çocuk gibi. İman öyle olmadığını bildiğim halde inanmaktır, der. İman birçok insan için bu anlama gelmektedir. Karanlıkta bir atlayış olduğunu, belirsiz ya da bir tür kumar olduğunu düşünenler var. Eğer sizin için bu anlama geliyorsa o zaman imanınız yoktur demektir. Çünkü iman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Bunun da anlamı imanın bir temel üzerinde yer aldığıdır. Başka insanlar için iman büyük bir gizem gibidir. Altıncı his, ruhsal alemde bir önsezi, yeni bir dünyaya açılan bir açıl susam açıl gibidir. Bu insanların bazıları imanın gizli bir tarikatın sırlarını öğrenerek üyeliğe kabul edilmek gibi bir şey olduğunu ve eğer yeterince çok inanırsan Tanrı'nın iyi işler yerine bunu kabul edeceğini düşünürler. Dostum, cinler de inanıyorlar ama kurtulmamışlardır. Günümüzde cinlerden kaynaklanan ve cinler tarafından yönetilen bir sürü izin vardır. Bu insanlar için iman bir fetiş ya da boyuna takılan ya da üzerinizde taşınan bir muska gibidir. Ama işte bu iman değildir. Spurgeon bu konuda şöyle söylüyor. Sizi kurtaran Mesih'i kendi kavrayışınız değil, Mesih'tir. Sizi kurtaran Mesih'teki sevinciniz değil, Mesih'tir. Mesih'e imanınız bir araç olsa bile sizi kurtaran şey değildir. Sizi kurtaran Mesih'in kanı ve hak ettiğidir. Sizi kurtaran budur dostum. İman sadece buna sarılır, o kadar. Öyleyse iman hiç de gizemli bir şey değildir. Rab İsa Mesih'e bakmaktır. İman iyi işlere eklenen bir şey de değildir. Günümüzde pek çok insan imana iyi işlerden yapılmış salataya eklenen yağla limonmuş gibi davranır. Bir salatanız var ve üzerine yağla limon koyuyorsunuz. Birçok insan imanlarını iyi işlerinin üzerine yağla limon gibi koymaya çalışır. Dostum, ama bu hiç de iman değildir. Buradaki kutsal kitabın bize verdiği iman tanımına bakalım. İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Dr. Sanders'in bu konuda söylediklerini çok beğeniyorum. İman, inanlı insanın geleceği şimdi ve görünmeyene de görünen gibi davranmasına yardım eder diyor bu yorumcu. İman, umut edilenlere güvenmektir. Yunanca'da güvenmek anlamına gelen sözcük hypostasis'tir. Bu, hipotez ya da teorinin tam karşıtı olan bilimsel terimdir. Gerçeklerin üzerine kurulu olan nokta. Kimyada bir deney yaptıktan sonra deney tüpünün dibine çöken kimyasal madde gibidir. Üniversitedeki kimya dersimizde öğretmen her birimize birer deney tüpü verir ve bizlerden içinde ne olduğunu bulmamızı isterdi. Ben tüpün içinde her ne varsa ondan bir parça alır ve tüpün içinde ne olduğunu keşfetmek için ısıtırdım. Bir keresinde neredeyse patlama olacaktı çünkü deney tüpüne oraya konmaması gereken bir şey konmuştu. 5 yıl sonra laboratuvarı süpüren hademe o gün deney yaptığım camdan yapılmış büyük tüpün parçalarını hala süpürdüğünü söyledi. Neyse ki cam gözlerime doğru değil yeleğime doğru patlamıştı. O derste bana verilen bir deney tüpünün içinde ne olduğunu öğretmenime söylemeye gitmeden önce onunla 2 hafta deney yaptım. Ona belirli bir tür toz olduğunu söyledim ve o da bana doğru cevabı bulmuş olduğumu söyledi. Deney tüpünün dibinde bir madde vardı ve öğretmen kimyayı çok iyi bildiği için onun ne olduğundan kesinlikle emindi. Size doğrusunu söyleyeyim, ben pek emin değildim. Ama deney tüpünün dibindeki o madde benim aradığım şeydi ve bu da gerçektir. Ve iman da budur. İman bir güvencedir. Doktor Robertson burada güvence olarak tercüme edilen sözcüğü tapu olarak tercüme eder. Peki tapu nedir, güvence nedir? İşte bunlar Tanrı'nın sözüdür dostum. Eğer imanınız Tanrı sözüne dayanmıyorsa bu kutsal kitaba uygun bir iman değildir. İmanın Tanrı'nın söylediklerine dayanması gerekiyor. Gerçekte Tanrı'ya inanmak anlamına gelir. Soru Tanrı'ya inanıp inanmadığınızdır. Entelektüel sorunlarım var. Özrüyle ortaya çıkmayın çünkü bu bir işe yaramaz. İnsanları Tanrı sözünden uzak tutan şey günahtır. Tanrı'ya yaklaşmanızı engelleyen şey yaşamınızdaki günahtır. İnanması gereken ise yürektir. İnsan yürekten iman etmekle aklanır diyor kutsal kitap. Günahınızdan vazgeçmeye razı olduğunuzda kutsal ruh Tanrı sözünü sizin için gerçek kılacaktır. Harikulade bir Mesih inanlı organizasyonun başkanı olan bir adam yazdığı bir kitabı bana ve diğer vaizlere yollayıp onu değerlendirmemi istedi. Çok iyi bir kitap ama kutsal kitabın Tanrı sözü olduğunu kanıtlayan iman savunusu alanında yazılmış bir kitaptı. Bu konuda okuduğum kitapların içinde en iyilerinden biri ve bunu da kendisine söyledim. Ama kendisine ayrıca hizmetimde artık bu tür kitapların benim için hiçbir değerinin olmadığı bir yere geldiğimi de söyledim. Kutsal kitabın Tanrı sözü olduğuna zaten inanıyorum. O küçük deneyleri zaten yaptım. Deney tüpünü alıp ısıttım ve diğer taraflara da hidroklorik asidi döktüm. Ne olduğunu kanıtladım. Kutsal kitabın Tanrı sözü olduğunu biliyorum. Tanrı'nın ruhu onu benim için gerçek kıldı. Paulus Koleseli inanlara yazarken Koleseliler 1. bölüm 9. ayette bunu işittiğimiz günden beri biz de sizler için dua etmekten tam bir bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı'nın isteğini bütünüyle bilmenizi dilemekten geri kalmadık der. Tanrı'nın isteğini bilmek Tanrı'nın sözünü bilmektir. Elçi Paulus Tanrı sözünü bilsinler diye dua eder. Elçi Paulus'un bilgi anlamında kullandığı Yunanca sözcük epignosis sözcüğüdür. Elçi Paulus'un zamanında süper bilgiye sahip olduklarını iddia eden agnostikler vardı. Paulus Kolesililere kutsal kitabın Tanrı sözü olduğunu bilen gerçek süper bilgiye sahip olmalarını istediğini ve kutsal ruhun onu kendilerine gerçek kılacağına inandığını söylemişti. Bir zaman neredeyse hizmetten vazgeçtiğim bir dönem yaşadım. Tanıdığım atanmış bir vaiz vardı. Adama hayrandım çünkü oldukça entelektüeldi ama inandığım şeyleri teker teker elimden alıyordu ve bunu büyük bir hızla gerçekleştiriyordu. Öğrettiği şeyler imanımı sarsıyordu ve duada Tanrı'ya gitmem gerekti. Sonra bu adamdan çok daha fazla diplomaya ve entelektüel birikime sahip bir başka kişiyi tanıdım ve bu adam beni yeniden imanımda güçlendirdi. Diğer adamın ortaya attığı soruların cevapları olduğunu bana gösterdi. Bu yüzden kendim için cevaplara sahibim. Deney tüpümde bir madde var ve bugün daha başka deneyler yapmama gerek yok. Kutsal kitabın Tanrı sözü olduğunu biliyorum. Bundan eminim. Bu yüzden iman Tanrı sözüne dayanır. Dogmatikliğimiz bu kitaptan kaynaklanmaktadır. İbranilere yazarın mektubunda şöyle demesinin nedeni bu ayette açıklanmaktadır. İbraniler 10. bölüm 39. ayet. Bizler geri çekilip mahvolanlardan değiliz. İman edip canlarının kurtuluşuna kavuşanlardanız. Gidilecek sadece 2 yol var. Ya geriye ya da ileriye gidersiniz. Canlı olan bir şey aynı yerde kalamaz. Ormanda gerileme ve bozulma gerçekleştiği gibi büyüme ve gelişme de vardır. Orada canlı olan hiçbir şey olduğu yerde durmaz, duramaz. Görülmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır diyor iman için. İmanın umut edilen şeylere güvenmek olduğunu gördük. Bu bilimseldir. Burada kullanılan ikinci sözcük emin olmaktır. Yunanca'da bu sözcük elekhos'tur. Birisini suçlu çıkartmakta kabul edilen kanıt anlamına gelen yasal bir sözcüktür. Üniversitede klasik Yunan edebiyatı ile ilgilenirken Sokrat'ın mahkemesini gördük. Platon'un bu sözcüğü 23 kez kullandığına burada dikkat ettim. Kanıt, haklı olduğunuzu ispat etmek için mahkemeye götürdüğünüz şeydir. Bütün iş dünyası buna dayanmaktadır. İş anlaşmaları imanla yapılır. Benim bir kredi kartım var ve bir benzin istasyonuna gittiğimde onu oradaki görevliye veririm. Kartı aldığında benzin istasyonunun kendisine maaşı vereceğine, benim bu kartın sahibi olduğuma ve sonunda benzinin ücretini ödeyeceğime inanır. Aslında insanların pek çoğunun imanla hareket ettiğini söyleyebilirim. Benzin istasyonunda parayı ödeyeceğime inanır. Aslında ödeyeceğimi bilirler çünkü ödemezsem kartımı elimden alırlar. Ama bütün bunlar imanla yapılmaktadır. Başka bir adamın kendisine verdiği çeki kabul eden her adam imanla hareket etmektedir. Bu elekhos sözcüğündeki mahkemede kabul edilen delildir. İman karanlıkta bir atlayış değildir dedim. İman ummak değildir. İman güvenmek ve emin olmaktır. Bilimsel bir kafa için madde, yasal bir kafa için kanıttır. Gerçekten inanmak isterseniz inanırsınız. Bir sürü aptalca şeye inanabilirsiniz ama Tanrı bunu yapmanızı istemez. İmanınızın Tanrı sözüne dayanmasını ister. İbraniler 11. bölüm 2. ayette, "Atalarımız bununla Tanrı'nın beğenisini kazandılar." der. Atalar kimlerdir? Atalar 3 gruptan biri olabilir. Sadece bir grup ihtiyar olabilir. Ya da İncil'deki inanlar topluluğundaki ihtiyar görevi yapan birinden de söz ediliyor olabilir. Elçi Paulus'un genç Titus'a inanlar topluluklarına ihtiyarlar atamasını söylediğini hatırlıyoruz. Ya da son olarak atalar eski antlaşma kutsallarından söz ediyor olabilir. İbraniler 1. bölüm 1. ayette kutsallardan söz edilmişti. Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi diyor. Atalar burada ihtiyarlardır. Bu eski antlaşma kutsalları Tanrı'ya inandılar ve onlar için bu karanlıkta bir atlayış ve umarım değildi. İmanları kanıtlar üzerinde kurulmuştu. Nuh bir gemi inşa etti ve bunu da imanla yaptı. Ne tür bir imandır bu? Sadece bir rüya mıydı? Hayır, Tanrı ona bol bol kanıt vermişti. Çünkü Nuh uzun yıllar boyunca Tanrı yolunda yaşadı. Günümüzde birçoğumuzun yaşadığı sorun bir kriz olduğunda ve bizlerin Tanrı'ya güvenmemiz ve ona sarılmamız gerektiğinde bunu yapmamaktır. Bunu her zaman yapmadığımızdan bizim için o denli yeni bir deneyimdir ki yapılması zordur. Ancak eğer güneş parlarken Tanrı'ya güvenmeyi öğrenirseniz, gökyüzünde kara bulutlar olduğunda ve yaşamın fırtınalarından birinde olduğunuzda ona güvenmek daha kolay olur. Atalar Tanrı'nın beğenisini kazandılar diyor. Harika insanlar oldukları için mi acaba Tanrı'nın beğenisini kazandılar? Hayır. Tanrı'ya inandıkları için bu oldu. Bence İbrahim harika bir insandı. Büyük bir olasılıkla günümüzdeki en iyi Mesih inanlısından daha iyiydi. Dünyasal insanlar bile onu çok farklı bir birey olarak görüyorlardı ama bizlere İbrahim'in Tanrı'ya imanla inandığı söylenir. Yaratılış 15. bölüm 6. ayette Avram Rab'be iman etti, Rab bunu ona doğruluk saydı diyor. Tanrı onu yaptığı iyi işlerden ya da sevaplarından ötürü değil, Tanrı'ya inandığı için doğru saydı. Atalar Tanrı'nın beğenisini kazandılar ve bunu da imanla yaptılar. Günümüzde Tanrı bizlerin sadece imanla kurtulmamızı değil, aynı zamanda imanla yaşamamızı istiyor. Mesih bizleri kurtarmak için burada öldü. Geriye dönüp ona imanla bakıyoruz. Şimdi her gün imanla yaşıyoruz. Ona, diri Mesih'e bakıyoruz. Bu tam şimdi içindir. Bugün alışverişe mi çıkıyorsunuz? İşe mi gidiyorsunuz? Okula ya da sosyal bir etkinliğe mi katılacaksınız? O zaman Rab İsa Mesih'e imanla gidin. Görünen şeylere dayanarak değil. İmanla yaşarız. Tanrı bu hayatı böyle yaşamamızı ister. İbraniler 11. bölüm 3. ayette evrenin Tanrı'nın buyruğuyla yaratıldığını, böylece görülenlerin görünmeyenlerden oluştuğunu iman sayesinde anlıyoruz der. Bu evrenin ortaya çıkışı hakkında iki açıklama bulunur. Bunlardan bir tanesi varsayım, diğeri de vahiydir. İmanla vahiyi kabul ediyoruz ve dostum varsayımı da imanla kabul edersiniz. Varsayımın birçok teorisi vardır ve birçoklarından da şu anda vazgeçilmiştir. Şu anda geçerli olan teori evrimdir. Ama evrimin de modasının geçtiği söylenmektedir. İman etmeyen birinin tutunabileceği en iyi şey budur. Ama sadece bir varsayımdır ve buna inanmak için çok imanı olması gerekir. İman sayesinde anlıyoruz ki evren Tanrı'nın buyruğuyla yaratıldı diyor. Bu aslında çağlar Tanrı'nın sözüyle oluştu diye de tercüme edilebilirdi. Tanrı sözünün diri ve etkili iki ağızlı kılıçtan keskin olduğu söylenmiştir. Tanrı sözü atom ya da hidrojen bombasından daha güçlüdür. Birisi atom bombasının 3 boyda olduğunu söylemişti. Büyük, daha büyük ve herkes nerede? Tanrı sözü bundan daha da güçlüdür. Çünkü Tanrı sözü insanların yaşamlarını değiştirme gücüne sahiptir. Ve siz ve ben Tanrı sözüne geldiğimizde onun evrenin başlangıcıyla ilgili bildirilerini ya kabul ederiz ya da reddederiz. Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı. Bu vahyidir. Ya Tanrı'ya ya da varsayımlara inanacağız. Bana evrimin bilimsel olduğunu söylemeyin. Bilimsel değildir. Eğer bilimsel olsaydı bütün bilim adamları aynı görüşte olurlardı ama aynı görüşte olmadıkları kesin. Günümüzde pek çok bilim adamı evrime tapınma huyundan vazgeçiyor. Evrim teorisinde o denli büyük hatalar görülüyor ki ondan uzaklaşıyorlar. Ya Tanrı'ya inanırsınız ki bu vahiydir ya da varsayıma inanırsınız. İmanın demirinin bir yere atılmış olması gerekiyor. Bir müzeyi ziyaret etmekte olan bir gruba rehberlik yapan bir adam hakkında bir hikaye duydum. Müzeyi gezerlerken kemikleri bir araya konmuş bir dinozora geliyorlar. Bir tane kemik bulduklarını ve büyük bir dinozor elde edene dek başka bir sürü kemik yapıp onları birbirine eklediklerini biliyorsunuzdur. Rehber bu dinozor 2 milyon 6 yıllık der. Tabii ki gruptaki insanlar ona hayretle bakarlar ve aralarında cesur olanlardan biri ne demek 2 milyon 6? 6 nereden çıktı diye sorar. Rehber ben 6 yıl önce bu müzeye girdim o zaman 2 milyon yıllıktı. Şimdi 2 milyon 6 yıllık der. Dostum bu fıkra milyonlarca yıl öncesine dayanan bu tarih hesaplamalarının nedenli gülünç olduğunu da gösteriyor. İman evrenin başlangıcı konusunda sağlam bir temeliniz olduğu anlamına gelir. Bilim alanındaki bilgiler arttıkça teorimi değiştirmem gerekmez. Benim teorim uzun zamandan beri aynı. Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı. Şimdi sıra bireylerin imanını ele almaya geldi. Size Dr. Campbell Morgan'ın konuyla ilgili bir sözünü aktarayım. Yaşam kuşkuyla değil imanla başa çıkılması gereken bir olgudur. Yaşamın hiçbir zaman umutsuzlukla kararmaması ve her zaman umutla aydınlatılması gerekir. Ve yaşam etkinliklerinde sevginin paydaşlıkta pratiğe aktarılması gerekiyor. Bu insanların imanına bakarken bu sözlerin canlandığını göreceğiz. İman bir kutuya konup bakılacak bir elmas gibi bir mücevher değildir. Bu yüzden bu bölüme iman kahramanlarının kataloğu demeyi istemem. Bu erkekler ve kadınlar yaşamının her safhasında, her durumda imanlarını harekete geçirdiler, yaşamlarında etkin olan imandı. İman bir rafta sergilediğiniz bir ürün değildir. İman Tanrı'nın sözüne dayanır. Nuh'un tufanından önce yaşamış olan 3 kişinin deneyimleri aktarılır. Bu kişilerden biri tufanda sağ kaldı ve tufandan sonra da yaşadı. Birincisi Habil'dir ve Habil'de iman yolunu görürüz. Sonra Hanok'ta imanla yürümeyi, imanda yaşamayı görüyoruz. Ve Nuh'ta imanın tanıklığını görürüz. Bu insanlar tufandan önce yaşadılar ve iman o zaman etkindi. Bu insanlar imanla yürüdüler, imanla yaşadılar ve imanla kurtuldular.